Ayrım 3. Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 27. 2. Benim doğumumdan 8 yıl önce diktatörün günahsız bir büyük baba gibi yatağında öldüğü gün Avusturya'nın kuzeyinde Rolf ismi verilen bir çocuk dünyaya geldi. Lisenin en korkulan öğretmeni olan Lukas Karle'nin en küçük oğluydu. Bedensel cezalar okul eğitiminin bir parçasını oluşturuyordu. Geleneksel ve eğitim sistemi bilginin kafaya çakılmasını bu yolla gerekli görüyor ve hiçbir aklı başında baba bu yönteme karşı çıkmıyordu. Gel gelelim Karle çocuklardan birinin elleri kırınca okul müdürü cetvel kullanmasını yasakladı. Çünkü vurmaya başladığında kendini kaybettiği açıkça görülüyordu. Öğrencileri kendisinden intikam almak için oğlu Johan'ı kovalıyor ve yakaladıklarında pestilini çıkarıyorlardı. Oğlan korku içinde büyüdü. Gruplardan kaçıyor, soyadını yadsıyor, sanki bir celladın oğluymuş gibi gizleniyordu. Lukas Karle okulda savunduğu korku yasasını evinde de yerleştirmişti. Onu karısına bir mantık evliliği bağlıyordu. Aşkın planlarında hiç yeri yoktu. Kadın edebiyat ve müzikten anlıyordu ancak günlük yaşama hiç uyamıyordu. Birbirlerini iyice tanımadan evlenmişlerdi ve karısı ilk geceden beri ondan nefret ediyordu. Lukas Karle için karısı aşağılık bir yaratıktı. Kadın evrenin tek akıllı varlığı olan erkekten çok hayvanlara yakındı. Teoride kadın merhamete layık olsa bile pratikte kendi karısı onu zıvanadan çıkarıyordu. Karle, Birinci Dünya Savaşı'nda mahvolan memleketinden ayrıldıktan ve uzun süre dolaştıktan sonra köye geldiğinde cebinde bir hafta yaşamaya yetecek kadar para ve bir öğretmen diploması vardı. Önce bir iş, sonra da bir eş aradı. Gözlerindeki ürkek ifade ve erkek çocuklar dünyaya getirmek ve ağır ev işleriyle baş etmek için gerekli koşul saydığı geniş kalçalarından ötürü kendi karısını seçti. Ayrıca kızın sahip olduğu 2 hektar toprak, yarım düzine hayvan ve babasından kalan ufak gelir de kararında etkili oldu. Hepsi de eşinin mallarının yasal yöneticisi olarak onun cebine girdi. Lukas Karle'nin yüksek topuklu kadın ayakkabılarına zaafı vardı ve özellikle kırmızı ruganı yeğliyordu. Kente yaptığı ziyaretlerde üzerinde o rahatsız ayakkabılardan başka hiçbir şey olmadan salına salına yürümesi için fahişenin birine para veriyor. Kendisi baştan aşağı giyimli olarak tıpkı önemli biriymiş gibi sandalyede oturarak o kalçaların sallanmasından tarif edilmez bir zevk alıyordu. Elbette ki ona hiç dokunmuyor, tüm isteğine karşın sağlık kurallarına uyuyordu. Parasal olanakları bu zevki sık sık tatmasına izin vermediğinden dolabın en gizli yerinde salladığı bir çift çok sevimli kırmızı Fransız botu satın aldı. Arada bir çocukları odalarına kilitliyor, gramofonu sonuna kadar açıyor ve karısını çağırıyordu. Kadın kocasının ruh durumundaki bu değişiklikleri fark etmeyi çoktan öğrenmişti. Daha kocası şehvetle üzerine atılacağından habersizken o bunu sezebiliyor ve kendisini çağırdığında elinde ne varsa yere düşüveriyordu. Karle evinde gürültüye katlanamıyor, "Lisedeki öğrencilerinkini yeterince çekiyorum," diyordu. Çocukları o evde olduğu zaman ağlamamayı, gülmemeyi, bir gölge gibi hareket etmeyi ve fısıltıyla konuşmayı öğrendiler. Bu konuda o denli becerikli oldular ki bazen anneleri onların saydam olduklarını düşünerek dehşete kapılıyordu. Öğretmen genetik yasaların ona kötü bir oyun oynadığına inanıyordu. Çocukları kendisi için bir düş kırıklığı oldular. Johan yavaş ve hantaldı, sınıfın en kötü öğrencisiydi. Derste uyuyor, yatağına işiyor ve babasının kendisiyle ilgili tasarılarına hiç uymuyordu. Baba, Katarina'dan hiç söz etmemeyi yeğlerdi. Küçük kız geri zekalıydı. Bir şeyden emindi, o da kendi ailesinde kalıtsal kusur olmadığıydı. Demek ki o, bu zavallı hastadan sorumlu değildi, hele kendi karısına hiç. Bereket versin, Katarina kalbinde delikle doğmuştu ve doktor çok yaşayamayacağı tahmininde bulundu. Böylesi daha iyiydi. Lukas Karle, 2 çocuğunda uğradığı şanssızlık nedeniyle karısının 3. hamileliğine sevinmedi. Fakat gürbüz, pembe, kocaman gri gözlü ve iri elli bir oğlan doğunca çok sevindi. Belki de bu hep özlediği erkek evlat gerçek bir Karle olacaktı. Annesinin onu nazlandırmasına engel olmalıydı. Sağlam bir erkek tohumunu bozmak için bir kadından daha tehlikeli bir şey yoktu. Ona yün çamaşır giydirme, soğuğa alışması ve güçlü olması gerek. Karanlıkta bırak, böylece korku nedir bilmez. Kucağına alma, bırak morarıncaya kadar ağlasın. Ciğerleri geliştirmek için iyidir, diye emrediyordu. Gel gelelim kadın, kocası arkasına döner dönmez oğlunu sıkıca giydiriyor, ona 2 misli süt veriyor, kucağına alıp niniler söylüyordu. Hiçbir neden olmadan elbise giydirip çıkarmak, dayak atmak, nedensiz şımartmak, karanlık dolaba kitlemek ve sonra öpücüklerle teselli etmek hangi çocuğu olsa çıldırtırdı ama Rolf Carlin'in şansı vardı. Başkalarını perişan edebilecek şeylere dayanabilen bir kafa gücüyle doğmakla kalmamış, İkinci Dünya Savaşı'nın patlaması ve Lucas Carlin'in katılmasıyla babasının çekilmez varlığından da kurtulmuştu. Savaş çocukluğunun en mutlu dönemi oldu. Güney Amerika'da Profesör Jones'un evinde mumyalar yığılır ve annesinin yaşama isteği verdiği yılan tarafından ısırılmış Kızılderili, Eva adı takılan bir kızı ana rahmine düşürürken Avrupa'da kargaşa başlamıştı. Savaş dünyayı korkuya, karışıklığa boğuyordu. Küçük kız henüz annesinin eteğine tutunarak yürürken Atlantik'in öbür tarafında harabe haline gelmiş bir kıtada barış anlaşması imzalanıyordu. Oysa okyanusun bu yanında pek az kimsenin bu şiddet olayları yüzünden uykusu kaçıyordu çünkü kendi şiddet olaylarıyla yeterince meşguldüler. Rolf Kahle büyüdüğünde iyi bir gözlemci oldu. Gururlu ve bir zayıflık belirtisiymiş gibi utandığı romantik eğilimleri olan inatçı biriydi. Bu savaş tutkusuyla dolu dönemde arkadaşlarıyla siperlere saldırma ve uçak düşürme oyunları oynuyor. Fakat içten içe ilkbaharın tomurcukları, yazın çiçekleri, sonbaharın altın renkleri ve kışın hüzünlü beyazlığı karşısında duygulanıyordu. Her mevsim ormanlarda büyüteç altında incelemek için böcek ve yaprak toplamaya çıkıyordu. Şiir yazmak için defterlerinden sayfa koparıyor, sonra da onların birini bulması umuduyla ağaç kovuklarına veya taşların altına gizliyordu. Fakat bundan asla kimseye söz etmedi. Ölüleri gömmeye götürdükleri gün oğlan henüz 10 yaşındaydı. O gün çok mutluydu çünkü kardeşi Johan bir tavşan yakalamıştı ve hafif ateşte pişmekte olan sirke ve biberiye terbiye edilmiş etin kokusu tüm evi kaplamıştı. İştah açıcı bir koku duymayalı çok zaman olmuştu ve çocuk tadının da çok güzel olması gerektiği düşüncesiyle yerinde duramıyordu. Yalnızca aldığı katı terbiye kapağı kaldırıp kaşığın daldırılmasına engel oluyordu. Üstelik o gün ekmek yapma günüydü. Annesini büyük mutfak masası üzerine eğilmiş, kollarını dirseklerine kadar hamura daldırmış, tempoyla yoğururken izlemek çok hoşuna gidiyordu. Sonra annesi uzun rulolar yapar, onları keserdi ve her parçadan yuvarlak ekmekler olurdu. Daha önceleri bolluk zamanında anne hamurdan biraz ayırır, buna süt, yumurta ve tarçın ekler, haftanın her günü için çocuk başına bir kurabiye yapar ve bunları hep bir kutuda saklardı. Şimdi ise unu kepekle karıştırıyor, sonuçta talaş ekmeği gibi acı, kara bir şey ortaya çıkıyordu. Sabah, sokaklarda alışılmamış bir karışıklıkla işgal birliklerinin hareketi komutlarla başladı. Fakat hiç kimse fazla heyecanlanmadı çünkü korku yenilme şaşkınlığı içinde tükenmişti ve bundan geriye kötü önseziler, uğursuz işaretler için pek bir şey kalmamıştı. Avusturya'da ateşkesten sonra Ruslar köye yerleştiler. Acımasızlıklarıyla ilgili söylentiler Kızıl Ordu askerlerinden önce gelmişti ve korkuya kapılan halk bir katliam bekliyordu. Tıpkı hayvan gibiler, hamile kadınların karınlarını yarıyor, henüz doğmamış çocukları köpeklere atıyor, ihtiyarları süngüden geçiriyor, erkeklerin kıçına dinamit yerleştirip havaya uçuruyor, tecavüz ediyor, yakıp yıkıyorlar deniyordu. Ama hiç de öyle olmadı. Belediye başkanı buna bir açıklama aradı. Ona göre kendileri çok şanslıydı çünkü köyü işgal edenler mutlaka savaşın hışmına uğramış, Sovyet bölgelerinden gelmiyorlardı ve bu nedenle içlerinde aşırı öfke ve kin birikmemişti. Kızıl Ordulular başlarında Asyalı görünüşlü genç bir subayla savaş malzemesi yüklü ağır taşıtlarını sürükleyerek geldiler. Tüm yiyeceklere el koydular. Bulabildikleri her türlü değerli şeyi sırt çantalarına attılar ve önde gelen Naziler olmakla suçladıkları rastgele 6 belediye meclisi üyesini kurşuna dizdiler. Askerler kamplarını köyün dışına kurdular ve sakin sakin konakladılar. O gün ise Ruslar bir çağrı yaparak halkı topluyorlar ve kararsızlıkları tehditle dışarı çıkarmak için evlere dalıyorlardı. Anne Katerina'ya bir yelek giydirdi ve askerler gelip öğle yemeğinde giyecekleri tavşana ve haftalık ekmeğe el koymadan sokağa fırladı. Üç çocuğu Johan, Katarina ve Rolf ile meydana yürüdü. Köy bir pazar gecesi okulunun üzerine bomba düşmesi ve onu harabeye çevirmesi dışında bu savaş yıllarını oldukça iyi atlatmıştı. Orta çağdan kalma parke kaldırımlar artık yoktu çünkü askerler taşları barikat kurmak için kullanmışlardı. Köyün tek hazinesi olan belediye binası, saati, kilise, orgu ve son şarap ürünü düşmanın elindeydi. Evlerin yüzleri boyasız olup kurşun izleri taşıyordu ancak yine de köy asırların kazandırdığı güzelliği büyüyü yitirmemişti. Köy sakinleri düşman askerleriyle çevrilmiş olarak meydanda toplandılar. Sovyet komutan yırtık pırtık üniforması, yırtılmış çizmeleri yüzünde bir haftalık sakalıyla aralarında dolaşıyor ve her birini ayrı ayrı inceliyordu. Hiç kimse bakışlarına karşı koyamıyordu. Başları yerde, omuzları düşük, öylece durdular. Yalnızca Katerina sakin gözlerini askerinkine dikti ve bir parmağını burnuna soktu. Asker küçük kızı işaret ederek, "Geri zekalı mı?" dedi. "Bayan Carle öyle doğdu," diye yanıtladı. "O zaman onu götürmeye gerek yok, burada bırak." "Yalnız kalamaz, bizimle gelmesine izin verin lütfen." "Nasıl istersen." Soluk ilkbahar güneşi altında silahlar üzerlerine çevrilmiş olarak 2 saatten fazla ayakta beklediler. Yaşlılar gücü yerinde olanlara dayanıyor, çocuklar yerlerde, daha küçük olanlar da anne ve babalarının kucaklarında uyuyordu. Sonunda hareket emri verildi ve hepsi kumandanın cipinin arkasında ateşlemeye hazır silahlarıyla askerlerin gözetimi altında, başlarında savaş sonunun felaketli günlerinde tek yetkililer olan belediye başkanı ve okul müdürü uzun bir konvoy oluşturdular. Arada bir dönüp tepelerin ardında itmekte olan evlerinin çatılarına bakarak, her biri kendini nereye götürüldüğünü sorarak huzursuz ve sessizce yürüdüler. Sonunda savaş tutsakları kampının yolunu tuttukları belli olunca yürekleri bir yumrukla sıkılmış gibi daraldı. Rolf yolu tanıyordu. Çünkü Johan ile yılan avlamak, tilki tuzağı kurmak veya odun toplamak için sık sık buraya gelirdi. Kardeşler bazen yapraklar arasında gizlenerek ağaçların altında dikenli tellerle çevrili alanın karşısına otururlardı. Mesafe çok net görmelerine engel oluyordu. Yalnızca sirenleri ve kokuyu duyuyorlardı. Rüzgar çıktığında bu özel koku evlere kadar gelirdi. Fakat hiç kimse bu kokuyu fark etmiş görünmüyordu. Çünkü bundan hiç söz edilmemişti. Rolf Garle ve diğer köy sakinleri ilk kez bu demir kapıdan geçiyorlardı. Erozyona uğramış, her türlü bitkiden yoksun, çorak bir çöl gibi boş, bu mevsimde yeşil bir örtüyle kaplı olan çevredeki bölgelerden böylesine farklı olan bu toprak parçası hemen çocuğun dikkatini çekti. Kafile uzun bir patikadan yürüyerek birçok tel örgüden eskiden mitralyözlerin bulunduğu nöbetçi kulelerinin altından geçti. Sonunda 4 köşe bir avluya vardı. Bir yanda penceresiz barakalar, diğer yanda birçok bacası olan tuğla bir yapı, daha ileride de tuvaletler ve idam sehpaları bulunuyordu. İlkbahar kampın kapılarında durmuştu. Her şey griydi ve orada ebedileşen bir kış sisi içinde kaybolmuştu. Köylüler barakaların yanında bu mağara sessizliği, bu huzursuzluk, bu kül rengi gökyüzünün altında işkenceye uğramış da cesaret vermek ister gibi birbirlerine dokunarak hareketsiz durdular. Kumandan bir emir verdi. Askerler insanları sanki hayvan sürüsüymüş gibi iteleyip kakalayarak ana binaya doğru yürüdüler. İşte o zaman onları gördüler. Orada öylece yatıyorlardı. Hepsi üst üste yığılmış, uzuvları koparılmış, soluk odun yığını halinde yüzlerce insan. Başlangıçta bunların insan olduğuna inanmadılar. Bir korku tiyatrosunun kuklaları olduklarını sandılar. Ama Ruslar onları tüfekleriyle itelediler, dipçiklerle vurdular, yaklaşmalıydılar, koklamalı, bakmalı ve bu kurumuş kör yüzlerin belleklerine kazınmasına katlanmalıydılar. Her biri yüreğinin gümbürtüsünü duyuyor ve hiç kimse konuşmuyordu çünkü söylenecek hiçbir şey yoktu. Komutan bir kürek alıp belediye başkanının eline verinceye kadar uzun bir süre hareketsiz kaldılar. Askerler diğer aletleri dağıttılar. Subay hemen hemen fısıltı sayılabilecek bir sesle, "Kazmaya başlayın," dedi. Diğerleri çalışırken Katarina ve öbür küçük çocukları idam sehpalarının altında oturmaya gönderdiler. Rolf Johan'le kaldı. Zemin sertti, kesekler parmaklarını acıtıyor, tırnaklarının arasına giriyor ama o hiç durmadı. 2 büklüm saçları yüzüne bükülmüş, hiç unutamayacağı ve kendisini bir karabasan gibi tüm yaşam boyunca izleyecek bir utançla sarsılmış olarak kazmaya devam etti. Tek bir kez olsun başını kaldırmadı. Çevresinde taşa çarpan demirin çıkardığı sesten, kadınların hıçkırıkları ve zorlu soluklardan başka hiçbir ses duyulmuyordu. Çukurlar bittiğinde gece olmuştu. Rolf, nöbetçi kulelerinde projektörlerin yıkıldığını ve geceyi aydınlattıklarını ancak şimdi fark ediyordu. Rus subayı emir verdi ve köy halkı ikişer ikişer gidip cesetleri aldı. Çocuk ellerini pantolonuna sürerek temizledi, alnındaki terleri sildi ve kardeşi Johan'le birlikte kendilerine düşen cesedi almak için ilerledi. Annesi boğuk bir haykırışla onları durdurmak istedi fakat çocukları kararlılıkla ilerlediler, eğildiler ve bir porseden kadar soğuk, sert, çıplak, kel, hafif cesedi ayak ve bileklerinden tuttular. Donmuş bedeni kolayca kaldırdılar, kavradılar ve avluda kazılmış mezarlara doğru taşıdılar. Yük hafifçe sallandı, başı arkaya düştü. Rolf annesine bakmak için döndü. Onun kusmaktan iki büklüm olduğunu gördü ve bir teselli işareti yapmak istedi. Fakat elleri doluydu. Savaş tutsaklarını gömme işi sabaha karşı bitti. Çukurlar kapatılmıştı. Toprakla örtülmüşlerdi ama henüz eve gitme zamanı gelmemişti. Askerler onları barakaları dolaşmaya, ölüm odalarına girmeye, fırınları incelemeye, idam sehpalarının altından geçmeye zorladılar. Hiç kimse kurbanlar için dua etmeye cesaret edemedi. Hepsi de yüreklerinin derinliklerinde bu andan başlayarak unutmaya, bu dehşeti ruhlarından söküp atmaya çalışacaklarını, zamanın onu tümüyle silmesini umut ederek bu olaydan asla söz etmeyeceklerini biliyorlardı. Sonunda ağır ağır ayaklarını sürüyerek yorgun argın evlerine döndüler. Son kişi Rolf Carle'ydi. Ölümün umutsuz terk edilmişliği içindeki hepsi de birbirine benzeyen iki sıra iskelet arasında yürüyordu. Bir hafta sonra Lukas Carle döndü. Oğlu Rolf onu tanımadı çünkü cepheye gittiğinde henüz çok küçüktü ve o gece kaba bir şekilde mutfağa giren adamın şöminenin üzerindeki fotoğrafla hiçbir ilgisi yoktu. Rolf babasız yaşadığı o yıllar içerisinde kafasında kahraman bir baba yaratmıştı. Ona havacı üniforması giydirmiş, göğsünü madalyalarla donatmıştı. Onu gururlu, yürekli ve bir çocuğun baktığında yüzünü görebileceği parlak çizmeli bir subaya dönüştürmüştü. Bu hayalin birdenbire çıkıp gelen bu kişiyle hiçbir alakası yoktu. Bu nedenle onu bir dilenci sanarak selam bile vermedi. Fotoğraftaki babanın bakımlı bıyıkları vardı ve gözleri kış bulutları gibi kurşun rengi, otoriter ve soğuk bakışlıydı. Mutfağa dalan adam ise beli iple bağlanmış çok bol bir pantolon, yırtık bir ceket giymiş, boynuna kirli bir eşarp bağlamıştı ve ayaklarında da ayna gibi pırıl pırıl çizmeler yerine paçavralar vardı. Oldukça ufak tefek, tıraşlı, dimdik saçları beceriksizce kesilmiş bir adam. Hayır, bu Rolf'un tanıdığı biri değildi. Ailenin diğer fertleri ise onu hemen tanıdılar. Onu görür görmez anne elleriyle ağzını kapattı, Johan ayağa fırladı ve telaşla gerilerken sandalyesini devirdi. Katerina koşup saklanmak için masanın altına girdi. Bu uzun süredir yapmadığı fakat içgüdüsünün unutmadığı bir davranıştı. Lukas Carle evine duyduğu özlemden dönmemişti çünkü kendini ne bu kente ne de bir başkasına ait hissediyordu. Vatansız, yalnız biriydi. Çaresiz ve aç olduğu, savaş alanlarında sürünmek yerine galip gelen düşmanın eline düşmeyi yeğlediği için dönmüştü. Artık dayanamamıştı. Firar etmiş ve gündüzleri gizlenerek yoluna geceleri devam etmişti. Şehit düşmüş bir askerin kimliğine sahip çıkmış ve ismini değiştirerek geçmişini silmeyi düşünmüştü. Ancak bu mahvolmuş kıtada gideceği hiçbir yer olmadığını kısa sürede anlamıştı. Sevimli evleri, meyve bahçeleri, bağları ve o kadar da yıl çalıştığı okuluyla köy ona pek çekici gelmiyordu. Fakat başka bir seçeneği de yoktu. Savaş sırasında birkaç madalya almıştı ama cesareti için değil, zalimliği yüzünden. Artık başka bir insandı, ruhunun çamurlu derinliklerine kadar inmişti ve ne kadar ileri gidebileceğini biliyordu. Aşırılıklara vardığından, kötülük ve zevkin sınırlarını aştıktan sonra önceki yaşamına geri dönmek ve bir sınıfta kötü terbiye edilmiş bir yığın sümüklüye ders vermek ona kaderin kötü bir sillesi gibi geliyordu. Ona göre erkek savaş için yaratılmıştı. Tarih gelişmenin hiçbir zaman şiddet olmadan sağlanamayacağını gösteriyordu. Dişlerinizi sıkın, katlanın, gözlerinizi kapayıp saldırın. Bunun için askeriz. Korkunç felaket onda barışa karşı bir özlem uyandırmamıştı. Tersine şu inancını güçlendirmişti. Ancak barut ve kan zayıf ve yararsızları doğanın amansız yasaları gereğince dalgalara terk ederek karaya oturtmak üzere olan insanlık gemisini limana götürecek yetenekte erkekler yaratabilir. Kapıyı arkasından kapadı. "Ne oldu?" diye sordu. "Beni gördüğünüzde sevinmediniz mi?" Yokluğu ailesini korkutma yeteneğini azaltmamıştı. Johan bir şey söylemek istedi fakat sözleri boğazına takılıp kaldı. Yalnızca bir hırıltı çıktı ve belirsiz bir tehlikeden korunmak için kardeşinin önüne geçti. Bayan Carle şaşkınlığını üzerinden attı, dolaba koştu, beyaz bir masa örtüsü çıkardı ve babası Katerina'yı görmesin diye masaya örttü. Belki böylece onun varlığını unutabilirdi. Lukas Carle göz açıp kapayıncaya kadar evi yeniden ele geçirmiş ve ailesi üzerindeki egemenliğini kurmuştu. Karısı gözüne her zamanki gibi görünüyordu ama yine de gözlerindeki korkuyu ve kalçalarının sağlamlığını korumuştu. Johan iri yarı, güçlü genç bir adam olmuştu. Nasıl olmuştu da askere alınmamıştı? Rolf'ü neredeyse tanımayacaktı ancak oğlanın anasının dizi dibinde büyüdüğünü ve şımarık bir ev kedisi gibi olmaktan kurtulması için iyice silkelenmesi gerektiğini bir bakışta anladı. Onu erkek yapmayı kendisi üstlenecekti. ''Yıkanmam için ocağa su koy, Johan. Bu evde yiyecek bir şey var mı? Ve sen Rolf olmalısın. Buraya gel ve babanın elini sık. Duymuyor musun? Buraya gel.'' Bu akşamdan başlayarak Rolf'ün yaşamı kökten değişti. Savaşa ve yoksunluklara karşın gerçek korkuyu hiç tanımamıştı. Lucas Carle ona bunu öğretti. Çocuk ancak yıllar sonra babasının ormanda bir ağaca asılmış olarak bulunduğu gün rahat uykusuna kavuştu. Köyü işgal eden Rus askerleri kaba, yoksul ve duygusal delikanlılardı. Akşamları silahları ve savaş donanımlarıyla ateşin çevresine oturup ülkelerinin şarkılarını söylüyorlardı ve yörelerinin lehçelerindeki sözcükler havada çınladığında çoğu özlemle ağlıyordu. Bazen sarhoş oluyor, kavga ediyor ve bitap düşene kadar dans ediyorlardı. Köy sakinleri onlardan uzak duruyorlardı ancak bazı genç kızlar kampa gidiyor ve biraz yiyecek karşılığında kendilerini sunuyorlardı. Savaşı kazananlar da yenik düşenler kadar aç olduğu halde her zaman bir şeyler veriyorlardı. Çocuklar da onların dilinin, savaş araçlarının, garip geleneklerinin ve yüzünde derin yara izleri olan dört bıçakla oyunlar icat ederek onları eğlendiren çavuşun büyüsüne kapılarak onlara yaklaşıyorlardı. Rolf annesinin yasaklamalarına karşın arkadaşlarından daha ileri gidiyordu ve kısa süre sonra kendisini askerin yanında oturmuş, sözlerini anlamaya çalışır ve bıçak atışını denerken buluyordu. Ruslar kısa süre içerisinde faşistleri ve gizlenmiş asker kaçaklarını buldular ve çabucak yargılamaya başladılar. Çünkü formaliteleri ayıracak zamanları yoktu ve halk yorgundu. Daha fazla suçlama işitmek istemiyordu. Sıra Lucas Carle'ye gelince Johan ve Rolf'a duruşmayı izlemesine izin verdiler. Onlar da salonun arka tarafına yerleştiler. Suçlu işlediği suçlardan pişman olmuş görünmedi ve yalnızca üstlerinin emirlerini yerine getirdiğini, halkının savaşa saygı kazanmak için değil savaşı kazanmak için girdiğini söyledi. Bıçak oyunları yapan askerler Rolf'un salonda olduğunu fark etti, ona acıdı ve dışarı çıkarmak istedi. Fakat çocuk sonuna kadar dinlemeye kararlı olarak yerinde kaldı. Bu adama yüzünün solukluğunun babasına duyduğu acımadan değil tersine kanıtların babasını idam mangası önüne çıkaracak kadar yeterli olması için duyduğu gizli istekten ötürü olduğunu anlatamazdı. Johan ve Rolf'a göre onu 6 ay Ukrayna madenlerini angarya'ya göndermeleri çok hafif bir cezaydı. Çocuklar onun orada uzaklarda ölmesi ve asla dönmemesi için dua ettiler. Barışın gelmesiyle yokluklar bitmedi. Yiyecek bulmak yıllardır en büyük kaygıları olmuştu ve öyle olmaya devam etti. Johan doğru dürüst okuyamıyordu ama güçlü ve dayanıklıydı. Babasını götürdüklerinde aileyi geçindirmeyi üstlendi. Odun kesti, böğürtlen ve mantar sattı, tavşan, sülün, tilki avladı. Rolf da kısa süre ona katıldı ve kardeşi gibi en sıkıntılı zamanlarda bile savaşı sanki kendisiyle hiç ilgisi olmayan uzak bir kabusmuş gibi düşünen ve kendi ahlak kurallarını çocuklarına aşılamak söz konusu olduğunda hiçbir zayıflık belirtisi göstermeyen annesinden gizli, komşu köylerde ufak tefek hırsızlıklar yapmayı öğrendi. Açlık duygusu çocukta öylesine yer etmişti ki, çok zaman sonra dükkanlar tüm yiyeceklerle tıka basa dolduğunda her köşede kızarmış patates, şeker, sucuk satıldığına bile o hala yatağının altında bir köşeye gizlediği bayat ekmeği özlüyordu. Bayan Carle, kocası Ukrayna'dan dönüp kesin olarak eve yerleşinceye kadar neşesini ve Tanrı'ya inancını korumuştu. Ama o gün cesaretini yitirdi, sanki küçüldü. Kendi kendiyle açık bir diyaloğa girerek içine kapandı, duyduğu sürekli korkuyla hareketsizleşti, nefretini dışarı vuramadı ve bu da onu yıktı. İşlerini aynı titizlikle yapmaya, sabahtan akşama kadar çalışmaya devam etti. Katerina'ya baktı, ailenin diğer üyelerine hizmet etti ama konuşmayı, gülmeyi unuttu. Kiliseye de gitmiyordu çünkü Lucas Carle'yi cehenneme göndermesi için yakarışlarını duymayan bir tanrı önünde diz çökmeye gönlü razı gelmiyordu. Johan ve Rolf'ü babalarının aşırılıklarından korumak için bile çaba göstermiyordu. Barışmalar, kavgalar, dayaklar sonunda çok doğal görünmeye ve içinde hiçbir tepki uyandırmamaya başladı. Gözleri dalıp gitmiş durumda, pencerenin önünde oturuyor ve kocasının olmadığı, kendisinin henüz kaderin hışmına uğramamış bir genç kız olduğu bir geçmişe sığınıyordu. Lucas Carle, insanların çekiç ve örs olarak ikiye ayrıldıkları, birincilerin dövmek, diğerlerinin ise dövülmek için yaratıldıkları tezini savunuyordu. Kuşkusuz erkek çocukların çekiç olması arzu etmekteydi. Hiçbirinde özellikle eğitim yöntemlerini uyguladığı Johan'da zayıflığa izin vermiyordu. çocuğun yanıt vermek yerine kekelemesine ve tırnaklarını yemesine çok kızıyordu. Johan geceleri mutsuzca bu işkenceden kurtulmak için yollar arıyor ama bir gün ışığıyla gerçeğin bilincine varıyor. Bir atın gücüne sahip ve babasından 20 santim daha uzun boylu olmasına karşın ona karşı gelmiyor ve boyun eğiyordu. Bu boyun eğiş, Lucas Carlin'in kırmızı botları yeniden kullanmaya kalkıştığı o kış gecesine dek böyle sürüp gitti. Çocuklar havadaki bu sıkıntının, bakışların kötü önsezilerle dolu olduğu bu sessizliğin ne anlama geldiğini anlayacak yaştaydılar. Her zaman olduğu gibi Lucas Carlin kendilerini yalnız bırakmalarını, Katerina'yı odasına götürmelerini ve hiçbir nedenle geri dönmemelerini söyledi. Johan ve Rolf annelerinin gözlerindeki korkuyu ve titremesini fark ettiler. Az sonra yataklarında kas katı yatarlarken sonuna kadar açılmış müziği duydular. Rolf bu evde uzun zamandan beri var olan bir karabasanın koridorun öteki ucunda tekrar edildiği düşüncesini dayanamayarak gidip anneme ne yaptığına bakacağım dedi. Johan, sen kıpırdama ben büyüğüm ben gideceğim yanıtını verdi. Ve tüm yaşamı boyunca yaptığı gibi örtülerin altına gizlemek yerine beyni boşalmış olarak kalktı. Pantolonunu, kar botlarını giydi, kasketini taktı. Kararlı hareketlerle giyinmesini tamamladı, sonra çıktı, koridoru geçti ve salonun kapısını açmaya çalıştı fakat kapı kilitliydi. Tuzak kurar ya da odun keser gibi yavaş ve özenle bacağını kaldırdı, kapıya bir tekme attı ve tüm demirleri söktü. Rolf pijamalar içinde çıplak ayak kardeşinin arkasından gelmişti ve kapı açıldığında annesini çırılçıplak ayaklarında yüksek topuklu, gülünç kırmızı botlar yüzünde büyük bir utançla gördü. Lucas Carle hiddetle derhal odalarına gitmelerini haykırdı ama Johan ilerledi. Masanın çevresini dolaştı, onu durdurmaya çalışan annesini kenara itti ve babasının üzerine öyle bir kararlılıkla yürüdü ki adam ürkerek çekildi. Johan'ın yumruğu babasının suratına bir çekiç darbesi gibi indi ve onu büfenin üzerine fırlattı. Tüm tahtalar, tabaklar korkunç bir gürültüyle yere düştü. Rolf yerde hareketsiz yatan vücuda baktı, içini çekti, odasına gidip bir battaniye aldı ve annesinin üzerine örtmek için geri geldi. Johan annesinin yüzüne bile bakmadan sokak kapısında "Elveda anne," dedi. Kadın hiç olmazsa çocuklarından birinin kurtulduğunu düşünerek "Elveda oğlum," diye karşılık verdi. Ertesi gün Rolf babasını hastaneye götürmek için ağabeyinin pantolonunu paçalarını kıvırarak giydi, orada adamın çenesini yerine oturttular. Lucas Carle haftalarca konuşamadı. Onu biberonla sıvı yiyecekler vererek beslemek zorunda kaldılar. Bayan Carle büyük oğlunun gidişiyle tümden suskun kinine gömüldü. Rolf de iğrendiği ve korktuğu bu adamla yalnız baş etmek zorunda kaldı. Katerina'nın bakışları bir sincabınki gibi ve ruhu her türlü anıdan uzaktı. Yalnız başına yemek yiyebiliyor, tuvalete gidebilmesi gerektiğinde haber vermesini ve babası geldiğinde masanın altına saklanmasını biliyordu. Tüm bildikleri de bundan ibaretti. Rolf ona vermek için küçük armağanlar buluyordu. Bir ateş böceği, parlak bir taş ve içini onun gözleri içinde çıkartmak için dikkatle açtığı bir ceviz. Kız bunlara sonsuz bir sevgiyle teşekkür ediyordu. Katerina bütün gün onu bekliyor ve adımlarını işitip sandalyelerin arasından eğilmiş başını görünce bir kuş cıvıltısı çıkarıyordu. Büyük masanın altında saatlerce hareketsiz durumda ve kaba tahta tarafından korunmuş olarak babası gidinceye ya da yatıncaya ve biri onu oradan çıkarıncaya kadar ağlıyordu. Bu sığınakta gidip gelen adımları izleyerek yaşamaya alışmıştı. Bazen tehlike bulunmadığı zamanlarda bile çıkmayı istemediği oluyordu. O zaman annesi bir kase çorba uzatıyor, Rolf bir yastık alarak masanın altına süzülüyor, geceyi onunla geçirmek üzere bir köşeye kıvrılıyordu. Lucas Carle masaya oturduğunda ayakları sığınaklarında soğutlanmış olarak el ele çıt çıkmadan sessizce oturan çocuklarına çarpıyordu. Bu sığınakta sesler, renkler, başkalarının varlığı sanki su altındaymışlar gibi silinip gidiyordu. Kardeşler orada o kadar çok zaman geçirdiler ki masa örtüsünün altına süzülen ışığın anısı Rolf'ün ruhunun derinliklerine işledi ve yıllar sonra dünyanın öbür ucunda bir sabah sevdiği kadınla birlikte yattığı beyaz cibinliğin altında ağlayarak uyandı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 39.